Gülün Adı, Umberto Eco, 57. Ayrım. Bunu tanıyorsun değil mi dedi bana. Yetkemin simgesi ama aynı zamanda taşıdığım yükün de simgesi. Bu bir süs değil. Bekçisi olduğum kutsal sözün tası mı? Parmaklarıyla taşa, daha doğrusu insan sanatının ve doğanın o hayranlık verici başyapıtını oluşturan renk renk taşların yengisine dokundu. Bu ametist dedi. Alçak gönüllülüğün aynası. Aziz maddanın hoşgörüsünün yumuşaklığını anımsatıyor bize. Bu kalsedon, acımanın belirtisi. Yusuf'un ve aziz büyük James'in dindarlığının simgesi. Bu Jasper, inancı dile getirir. Aziz Petrus'u çağrıştırır. Şehitliğin belirtisi olan akik, aziz Bartolomeo'yu anımsatır. Bu safir, umut ve derin düşünce. Aziz Andreas'ın ve aziz Paulus'un taşı. Bu da zümrüt, sağlam, öğreti, bilgi ve hoşgörü. Aziz Thomason'un erdemleri. Taşların dili ne görkemli diye sürdürdüğü gizemsel görüntüye dalıp gitmiş. Geleneksel değerli taş oymacıları, Aron'un Usundan ve Havari'nin kitabındaki Göksel Kudüs'ün betimlemesinden aktardılar bu dili. Öte yandan Siyon'un duvarları, Musa'nın kardeşinin göğsünü süsleyen aynı değerli taşlarla örülmüştü. Yalnızca Eski Ahit'in ikinci kitabında adı geçen Lal taşı, Agat ve damarlı akikin yerini İncil'de kalsedon, akik, kuvars ve zirkon aldı. William ağzını açacak oldu ama başrahip bir elini kaldırarak onu susturdu ve konuşmasını sürdürdü. Bir dua anımsıyorum. Bakire Meryem onuruna her taş betimlenip uyaklandırılmıştı. Nişan yüzüğünden onu güzelleştiren değerli taşların dilinde kendini ortaya koyan, yüce gerçeklerle ışıyan simgesel bir şiir gibi söz ediliyordu orada. Jasper inancın, kalsedon acımanın, zümrüt arılığın, sardonyx eldeymemiş yaşamın erincinin, yakut çarmıhta kanayan yüreğin simgesi. Değişik parıltıları, Meryem'in mucizelerinin olağanüstü çeşitliliğini anımsatan krizolit, zirkon acımanın, ametist pembe mavi karışımıyla Tanrı sevgisinin simgesi. Ama yüzük kaşında bunlardan daha az şey dile getirmeyen başka maddeler de kakılmıştır. Ruhun ve bedenin erdenliğini yansıtan billur, ılımlılığın simgesi, ambere benzeyen Yemen taşı, tıpkı Bakire Meryem'in tövbekar yüreklerin teline iyiliğinin yayıyla dokunması gibi demiri çeken mıknatıs. Gördüğünüz gibi mücevherimi çok küçük ve alçak gönüllüce de olsa süsleyen tüm maddeler. Yüzüğünü oynatıyor ve beni afallatmak istiyormuş gibi parıltısıyla gözlerimi kamaştırıyordu. Olağanüstü bir dil değil mi? Başka pederler için değerli taşlar daha başka anlamlar da taşır. Papa 3. Innocente için Ruby dinginlik ve sabrı, Granat merhameti dile getirir. Aziz Brunon için Aquamarin, duru ışınlarının erdeminde tanrı bilimi odaklaştırır. Turkuvaz neşeyi dile getirir. Sardonyx serafimleri çağrıştırır. Topaz melekleri, jaspir tahtları, krizolit egemenlikleri, safir erdemleri, onyx erki, beril prenslikleri, rubi baş melekleri, zümrüt ise melekleri simgeler. Değerli taşların dilinin yoruma ve içinde belirdikleri bağlama göre değişen çok çeşitli biçimleri vardır. Peki hangisinin yorum, hangisinin doğru bağlam olduğuna kim karar verir? Biliyorsun oğlum, bunu sana öğrettiler. Tüm yorumcular içinde en güvenilir ve en saygın, dolayısıyla da kutsal olan yetki. Yoksa dünyanın biz günahkarların gözlerimizin önüne serdiği çok değişik biçimlerdeki işaretleri nasıl yorumlayabilirdik? Şeytanın bizi kışkırtarak sürüklediği ikircilikli tuzağına düşmekten nasıl kaçınabilirdik? Azize Hildegard'ın tanıklık ettiği gibi, şeytan değerli taşların dilinden görülmemiş bir biçimde nefret eder. Bu kötü hayvan bu dilde değişik anlamlar ya da bilgi düzeyleriyle aydınlanmış bir mesaj görür ve onu yok etmek ister. Çünkü o, düşman, taşların görkeminde cennetten kovulmadan önce kendi tek elinde olan harikaların yankısını sezer ve bu parıltıyı ateşin yarattığını anlar. Ateş ise onun işkencesidir. Öpmem için yüzüğünü bana uzattı. Diz çöktüm. Başımı okşadı. Bugünlerde işittiğin kuşkusuz yanlış olan şeyleri unutmalısın oğlum. Tüm tarikatların en büyüğüne ve en soylusuna girdin sen. Ben bu tarikatın bir baş rahibiyim. Sen de benim yargı erkime bağlısın. Buyruğumu dinle. Unut. Dudakların sonsuza dek mühürlensin. Ant iç. Duygulanmış, boyun eğmiş, kuşkusuz ant içerdim. Böylece sen de benim iyi okurum, benim gerçeklere bağlı olan öykümü şimdi okuyamazsın. Ama tam o sırada William araya girdi. Belki de benim ant içmemi önlemek için değil, içgüdüsel bir dürtüyle sıkıntıdan, başrahibin konuşmasını kesmek, onun yarattığına hiç kuşku olmayan o büyüyü bozmak için. Çocuğun ne ilgisi var? Ben size bir soru sordum. Tehlike konusunda sizi ben uyardım. Sizden bana bir ad söylemenizi istedim. Şimdi benim de yüzüğü öperek öğrendiklerimi ya da kuşkulandıklarımı unutmamı mı isterdiniz? Aa, siz, dedi başrahip hüzünle. Bir dilenci rahipten geleneklerimizin güzelliğini anlamasını, sır saklamaya, gizlere, acımanın gizemlerine, evet, acımanın gizemlerine, onur duygusuna ve büyüklüğümüzün dayandığı susku andının değerine saygı duymasını beklemiyorum. Bana tuhaf bir öyküden söz ettiniz. İnanılmaz bir öyküden. Uğruna zincirleme adam öldürülen bir kitap. Yalnızca benim bilmem gereken bir şeyi bilen birisi. Masal bunlar. Anlamsız suçlamalar. Dilerseniz anlatın. Hiç kimse inanmaz size. Eğer hayal gücünüzün yarattığı bu kurgunun tek bir öğesi bile doğru olsaydı, şimdi her şey gene benim denetimim, benim sorumluluğum altında. Ben ilgileneceğim bu konuyla. Araçlar benim elimde. Yetki bende. Ne denli akıllı, ne denli güvenilir olursa olsun, yalnızca benim sorumluluğumda olan şeyleri soruşturmasını bir yabancıdan istemekle en başında yanlış davrandım ben. Ama bana söylediğiniz gibi siz anlamıştınız. Başlangıçta erdenlik andının çiğnenmesinin söz konusu olduğuna inanıyordum ve ne tedbirsizmişim. Bir başkasının günah çıkarma sırasında işittiğim şeyi doğrulamasını istiyordum. İyi, şimdi bana söylemiş bulunuyorsunuz. Yaptığınız ya da yapmaya çalıştığınız şey için size büyük bir gönül borcu duyuyorum. Heyetlerin buluşması gerçekleşti. Buradaki göreviniz sona erdi. İmparatorluk sarayında sizi sabırsızlıkla beklediklerine inanıyorum. Sizin gibi bir insandan uzun süre yoksun kalınamaz. Manastırdan ayrılmanıza izin veriyorum. Bugün belki geç oldu. Gün batımından sonra yola çıkmanızı istemiyorum. Yollar güvenli değil. Yarın sabah erkenden gideceksiniz. Yo, bana teşekkür etmeyin. Burada rahipler arasında sizi de görmek ve konukseverliğimizle onurlandırmak bir zevkti. Eşyalarınızı hazırlamak için çömezinizle birlikte çekilebilirsiniz. Yarın sabahtan sökümünde sizi uğurlayacağım. Size bütün yüreğimle teşekkür ederim. Doğal olarak soruşturmalarınızı sürdürmeniz gerekmez. Rahipleri son bir kez daha tedirgin etmeyin. Gidebilirsiniz. İzin vermekten öte bir şeydi bu. Kovmaktı. William selam verdi ve merdivenlerden indik. Bu ne demek diye sordum. Artık hiçbir şey anlamıyordum. Bir varsayım yapmaya çalış. Nasıl yapıldığını öğrenmiş olmalısın. Eğer öğrendimse en az iki varsayım yapmalıyım. Birbirine karşıt ve her ikisi de inanılmaz iki varsayım. Pekala öyleyse. Yutkundum. Varsayım yapmak tedirgin ederdi beni. Birinci varsayım. Başrahip her şeyi biliyordu ve sizin hiçbir şey keşfetmeyeceğinizi umuyordu. Önce sizi soruşturma yapmakta görevlendirdi. Adelma öldüğü zaman yavaş yavaş olayın çok daha karmaşık olduğunu, şu ya da bu biçimde kendisinin de işin içine karıştığını anladı. Sizin bu dolabı ortaya çıkarmanızı istemiyor. İkinci varsayım, başrahip hiçbir şeyden kuşkulanmadı. Ama şimdi sizin de düşündüğünüz bildiğim için neden kuşkulanmadığını bilmiyorum. Ne olursa olsun, her şeyin bir savaşım, eşcinsel rahipler arasında bir savaşımdan ileri geldiğini düşünmeye devam ediyordu. Oysa şimdi onun gözünü açtınız. Birden korkunç bir şey anladı. Bir ad düşündü. İşlenen cinayetlerden kimin sorumlu olduğu konusunda kesin bir fikir edindi. Ama bu andan başlayarak sorunu tek başına çözmek, sizi uzaklaştırmak istiyor. Manastırın onurunu kurtarmak için. Güzel. İyi mantık yürütmeye başlıyorsun. Ama görüyorsun, her iki durumda da başrahibimiz manastırının ünü için kaygılanıyor. İster katil olsun, ister kurban, bu kutsal topluluğun ününü zedeleyecek haberlerin bu dağların ötesine sızmasını istemiyor. Dilerseniz rahiplerini öldürün ama bu manastırın onuruna dokunmayın. Hay! William öfkelenmeye başlamıştı. O derebeyi piçi, yalnızca Akuyonoğlu'nun mezar kazıcısı olduğu için ün kazanan o tavus kuşu, bir bardağın götü kadar kocaman bir yüzük taktığı için var olan o şişirilmiş şarap tulumu, kendini beğenmiş, kulün yer sizi. Prenslerden daha kötü, dolandırıcılardan daha dolandırıcısınız siz. Üstadım demek yürekliliğini gösterdim, incinmiş azarlarcasına. Sus, sen de aynı hamurdansın. Siz basit insanlar değilsiniz. Onların çocukları da değilsiniz. Bir köylüye rastlarsanız belki onu tarikatınıza alırsınız. Ama dün gördüm, onu layık makamlara teslim etmekte duraksamazsınız. Ama içinizden birine yapmazsınız bunu. Üstünü örtmek gerek. Abbone manastırın onurunu kurtaracağını bilse o sefili bulur, hazine mahzeninde bıçaklar, böbreklerini kutsal andaşların arasına karıştırır. Yeter ki manastırın onuru kurtulsun. Bir Fransiskenin, halktan bir minoritin bu kutsal yapıdaki yılan yuvasını ortaya çıkarmasına sıra gelince. Yo, hayır, bu Abbone'nin ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceği bir şeydir. Teşekkür ederim William birader. İmparatorun size ihtiyacı var. Güzel yüzüğümüzü gördünüz, güle güle. Ama artık karşı karşıya bulunduğum sorun yalnızca benimle Abbone arasında değil, benimle tüm olanlar arasında. Bunu öğrenmeden bu duvarlardan dışarı çıkmayacağım. Yarın sabah gitmemi istiyor, öyle mi? Pekala, burası onun evi. Ama yarına kadar öğrenmeliyim. Mutlaka öğrenmeliyim. Öğrenmeli misiniz? Şimdi kim zorluyor sizi? Hiç kimse bizi bir şey öğrenmeye zorlamaz, Atso. Öğrenmeliyiz, hepsi bu. Yanlış anlama pahasına da olsa. Hala şaşkın ve William'ın bağlı bulunduğum tarikatla onun rahipleri aleyhindeki sözlerinden ötürü aşağılanmış hissediyordum kendimi. Abbone'yi biraz olsun haklı çıkarmak için üçüncü bir varsayım oluşturdum. Bana öyle geliyordu ki bu işte iyice ustalaşmıştım. Üçüncü bir olasılığı düşünmediniz üstadım dedim. Son günlerde farkına vardığımız, bu sabahta Nikola'nın giz olarak söylediklerinden ve kilisede kulağımıza çalınan fısıltılardan açıkça anladığımıza göre kütüphanecilerin ard arda yabancı olmasına katlanamayan bir grup İtalyan rahip var burada. Baş rahibi geleneklere saygı göstermemekte suçluyorlar. Anladığım kadarıyla da yaşlı Alinardo'nun arkasına saklanıyorlar. Manastırın değişik bir biçimde yönetilmesini istemek için onu bir bayrak gibi öne sürüyorlar. Bunları iyi anladım. Çünkü bir çömez de kendi manastırında bu tür birçok tartışma, anıştırma, komplo işitmiştir. Şimdi başrahip belki de açıklamalarımızın düşmanlarının eline bir silah vereceğinden korkuyor ve sorunu büyük bir sakınımla çözmek istiyordur. Olabilir ama o gene de şişirilmiş bir şarap tulumu. Öldürtecek kendini. Benim tahminlerime ne diyorsunuz peki? Sonra söylerim. Avludaydık. Rüzgar sertleşiyor, daha ikindiye yeni geçmesine karşın alacakaranlık iyiden iyiye bastırıyordu. Gün batımı yaklaşıyordu ve önümüzde çok az zaman kalmıştı. Gün batımında kuşkusuz başrahip William'ın artık soru sormaya ve dilediği her yere girip çıkmaya hakkı olmadığını söyleyerek rahipleri uyaracaktı. Geç oldu dedi William. İnsanın vakti azsa serin kanlılığını yitirmemeli. Yoksa vay haline. Önümüzde sonsuz zaman varmış gibi davranmalıyız. Çözmem gereken bir sorun var. Finis Afrika'ya nasıl girebiliriz? Çünkü kesin yanıt orada olmalı. Sonra birini kurtarmalıyız. Henüz hangisi olduğuna karar vermedim. Son olarak da ahır yönünden bir şey beklemeliyiz. Sen orayı gözetleyeceksin. Şu kaynaşmaya bak. Gerçekten de Aedifikum'la avlu arasındaki alan olağanüstü canlıydı. Biraz önce başrahibin evinden gelen bir çömez Aedifikum'a doğru koşmuştu. Şimdi Nikola çıkıyordu oradan. Yatakhaneye doğru yönelmişti. Bir köşede o sabahki grup, Pacifico, Aymaro ve Pietro, Alinardo ile onu bir şeye razı etmeye çalışıyorlarmış gibi hararetli bir konuşmaya dalmışlardı. Sonra bir karara varmış göründüler. Aymaro hala isteksiz görünen Alinardo'ya destek oldu ve onunla birlikte başrahibin evine doğru gitti. Tam içeri girerlerken Nikola yatakhaneden çıktı. Jorge'yi aynı yöne doğru yöneltiyordu. İçeri girmekte olan iki kişiyi gördü. Jorgen'in kulağına bir şey fısıldadı. Yaşlı adam başını salladı. Ama toplantı binasına doğru yürümeye devam ettiler. Başrahip duruma el koyuyor diye mırıldandı William kuşkuyla. Aydefikum'dan yazı salonunda olmaları gereken başka rahipler de çıkıyorlardı. Onların hemen ardından Benno geliyordu. Gittikçe artan bir kaygıyla bize doğru yürüdü. Yazı salonunda kaynaşma var dedi bize. Kimse çalışmıyor. Aralarında konuşuyorlar. Neler oluyor? Olan şu. Bu sabaha değin en kuşkulu görünen kimselerin tümü de öldü. Daha düne dek herkes Berenger'dan sakınıyordu. Aptal, hain ve kösnul Berenger'dan. Sonrakilerce sapkınlığından kuşkulanılan biri, son olarak da Malachi, hiç kimse tarafından sevilmeyen. Şimdi kimden sakınacaklarını bilmiyorlar. Hemen kendilerine bir düşman bulmaları gerek ya da bir günah keçisi. Herkes birbirinden kuşkulanıyor. Bazıları tıpkı senin gibi korkak, bazıları başkalarını korkutmaya karar vermişler. Hepiniz de tedirginsiniz. Asso ara sıra ahırlara bir göz at. Ben gidip biraz dinleneyim. Şaşmalıydım. Önünde yalnızca birkaç saati kalmışken gidip dinlenmek hiç de akıllıca bir karar gibi görünmüyordu. Ama artık üstadımı tanıyordum. Bedeni ne denli gevşerse kafası o denli iyi çalışıyordu. 6. gün, gün batımı ile akşam arası. Saatlerce süren şaşkınlık kısaca anlatılıyor. Gün batımı ile akşam arasındaki saatlerde olup bitenleri anlatmak çok güç geliyor bana. William yoktu. Olağan dışı hiçbir şey fark etmeksizin ahırların çevresinde dolaşıyordum. Seyisler rüzgardan huysuzlaşmış atları içeri sokmaya çalışıyorlardı. Bunun dışında her şey dingindi. Kiliseye girdim. Herkes korudaki yerini almıştı ama başrahip Jorgen'in yokluğunu fark etti. Elinin bir devinimiyle başlamak üzere olan ayini durdurdu. Benno'yu çağırarak gidip onu aramasını istedi. Benno yoktu. Biri yazı salonunu kilitlemekle uğraşmakta olabileceğini öne sürdü. Başrahip kuru bir sesle Benno'nun hiçbir yeri kilitlememesine karar verilmiş olduğunu, çünkü kuralları bilmediğini söyledi. Alessandriyalı Aymaro yerinden kalktı. Yüce Efendimiz, izin verirlerse ben gidip çağırayım. Senden bir şey isteyen olmadı dedi başrahip terslikle. Aymaro yerine döndü. Tivoli'li Pasifiko'ya anlatılmaz bir bakışla bakmayı da eksik etmedi. Başrahip Nikola'yı çağırdı, o da yoktu. Akşam yemeğini hazırlamakta olduğu anımsatıldı kendisine. Heyecanlı olduğunu herkese göstermekten hoşlanıyormuşçasına canının sıkıldığını belirten bir el hareketi yaptı. Jorgen'in hemen buraya gelmesini istiyorum diye bağırdı. Arayın onu. Sen git diye buyurdu çömezlerin öğretmenine. Biri Alinardo'nun da bulunmadığına dikkati çekti. Biliyorum dedi başrahip, o hasta. Ben San Albanoğlu Pedro'nun yanındaydım. Onun yanındaki Nolalı Gunzo'ya biraz anladığım Orta İtalya ağzıyla inanırım. Bugün toplantıdan sonra zavallı ihtiyar allak bullaktı. Abone tıpkı Avignon orospusu gibi davranıyor dediğini işittim. Çömezler şaşkındılar. Toy oğlanların duyarlılığıyla koro yerine egemen olan gerilimi gene de sezinliyorlardı. Tıpkı benim sezinlediğim gibi. Sessizlik ve tedirginlik içinde birkaç uzun dakika geçti. Başrahip birkaç ilahi söylenmesini buyurdu ve gün batımı için kuralın öngörmediği rastgele üç ilahiyi işaret etti. Herkes birbirine baktı, sonra alçak sesle dua etmeye koyuldu. Çömezlerin öğretmeni ardında başı öne eğik Benno yerine gitti. Jorge yazı salonunda yoktu. Hücresinde de yoktu. Başrahip ayinin başlamasını buyurdu. Sonunda herkes yemeğe inmeden önce William'ı çağırmaya gittim. Ot yatağının üstünde giyimli, hiç kımıldamadan uzanmıştı. Bu kadar geç olduğunu sanmadığını söyledi. Olanları kısaca anlattım, başını salladı. Yemekhanenin kapısında birkaç saat önce Jorge'ye eşlik etmiş olan Nikola'yı gördük. William ona yaşlı adamın hemen başrahibin yanına girip girmediğini sordu. Nikola, salonda Alinardo ve Alessandriyalı Aymaro olduğundan onu uzun süre dışarıda beklemek zorunda kaldığını söyledi. Jorge içeri girdikten sonra bir süre içeride kalmış, kendisi de onu beklemişti. Sonra dışarı çıkmış, kendisini gün batımından bir saat önce henüz boş olan kiliseye götürmesini istemişti ondan. Başrahip kilerci ile konuşmakta olduğumuzun farkına vardı. William birader diye uyardı onu. Hala soruşturma mı yapıyorsunuz? Her zamanki gibi onu masasına buyur etti. Benedik'ten konukseverliği kutsaldır. Akşam yemeği her zamankinden daha sessiz ve hüzünlüydü. Başrahip derin düşüncelerin ağırlığı altında ezilmiş, isteksizce yiyordu. Sonunda rahiplere akşam duası için acele etmelerini söyledi. Alinardo ve Jorge hala yoktular. Rahipler, körün boş yerini birbirlerine göstererek fısıldaşıyorlardı. Törenin sonunda başrahip herkesi Burgoslu Jorge'nin sağlığı için özel bir duaya çağırdı. Beden sağlığından mı yoksa sonsuz sağlıktan mı söz ettiği açık değildi. Herkes yeni bir felaketin topluluğu altüst etmek üzere olduğunu anladı. Sonra başrahip herkese her zamankinden daha büyük bir çeviklikle çabucak yataklarına yatmasını buyurdu. Hiç kimse sözcüğünün üstüne bastı. Yatakhanenin dışında dolaşmaması için buyruk verdi. Korkuya kapılmış çömezler önce çıktılar, kukuletaları yüzlerine çekilmiş, başları öne eğik, her zamanki gibi şakalar yaparak, birbirlerini dirsekleyerek, muzip müzip gülerek, kurnazca ve çaktırmadan çelmeler takarak birbirlerine takılmaksızın, çünkü bir çömez genç bir rahip de olsa her zaman bir çocuktur. Öğretmenin azarlarının pek değeri yoktur. Onun sık sık genç yaşının gerektirdiği gibi çocukça davranmasını önleyemez. Büyükler sıraya girip dışarı çıkarken ben gözümde artık İtalyanlar diye tanımlanan grubun ardına düştüm. Pacifico Aymara'ya, "Abbone'nin gerçekten Jorge'nin nerede olduğunu bilmediğini inanıyor musun?" diye fısıldıyordu. Aymara karşılık verdi. "Bilebilir. Bulunduğu yerden hiç dönmeyeceğini de bilebilir. Belki yaşlı adam çok şey biliyordu. Abbone de onu artık istemiyordu." William'la ben konuk evine çekiliyormuş gibi yaptık. Başrahibin yemekhanenin hala açık duran kapısından girdiğini gördük. William biraz daha beklememizi öğütledi. Alan bomboş kalınca kendisini izlememi istedi. Boş alanlardan hızlı hızlı geçip kiliseye girdik. 57. ayrımın sonu sayfa 635, devamı 58. ayrımda.